Bu haftanın vaazı, İsa'nın 5. yılın nişanlı mucizesi. İsa suyun üstünde yürüyor. Yuhanna bölüm 6, ayet 16'dan ayet 21'e kadar.
Rab istediği mucizeler oluyor. Kötürüm yürüdü, kör göz görüyor.
Evet, bugün gene Yuhanna İncil'den okuyacağız. Hatırlarsanız Yuhanna İncil'inde İsa'nın 7 tane mucizesi gösteriliyor ve Yuhanna onlara özel bir ad veriyor. Diyor ki bunlar nişanlardır, nişan. Evet, bu 7 nişan üzerinde devam ediyoruz. Bugün 5.sini okuyacağız. Yuhanna 6. bölümden ayet 16'dan 21'e kadar. Evet, bu mucizeler gerçekten birer nişan idi. Bizi doğru İsa'ya giden yolunu gösteriyorlar. Yanlış demedim. Bir İsa'ya giden doğru yolu, doğru İsa'ya giden yolu gösteriyorlar. Ne demek istiyorum doğru İsa? Çünkü İsa bugüne kadar çok popülerdir. Herkes bakıyor, onu kendi sistemin, kendi dinin içine alsın, bir parça yapsın. Herkes kendi kafasına göre bir İsa bakışı meydana getiriyor. İsa böyleymiş, İsa şöyleymiş. Bu karışıklık içinde Yuhanna bizi doğru İsa'ya gösteriyor. Komünistler bir vakit değil mi? Komünistler vardı Bulgaristan'da. Onlar bile İsa'yı severdiler. Onun sözlerinden hoşlarına giden bir takım sözlerini seçip dediler. Gördünüz mü? İsa fukaraları destekledi. Onun için birinci komünist idi. İsa'yı komünist yaptılar değil mi? Müslümanlar da kendilerini bir Müslüman İsa'ya yaptılar. Gördünüz mü? İsa uydu. Allah uyabilir mi? Onun için İsa Allah olamaz. İsa bir Müslüman idi. Ve böylelikle herkes, Hinduistler olsun, Yahudilerin bazıları bile İsa'yı kendi sistem içine alıyorlar. Herkes bir İsa bakışı yürüttürüyor. Ama Yuhanna bize bambaşka, bir nişan gibi. Daha dün bizim mahalleden bir kardeşten konuştum. Ama şimdi gurbette yaşıyor. O Yahova şahitleri kurban gitti. 5 seneden beri onlara katılıyor. Onlar da kendilerine göre bir İsa'yı konstrüksiyonu yaptılar. Senin suratına bir takım ayetler kakıyorlar. Sonra diyorlar, gördün mü? İsa çok yüce bir varlıktır ama sadece o kadar. Ve tam onun için Yuhanna kendi İncil'ini yazdı. Tam bu amaçla. Bu 7 nişanı gösteriyor. Onlar da gittikçe daha büyük bir mucize anlatıyorlar. Bize İsa hakkında gittikçe daha kesin bir mesaj veriyorlar. 2. bölümde gördük 1. nişan. İsa suyu şaraba çeviriyor değil mi? Sanki böyle kolay başlıyor. Sessiz bir mucize. 3. bölümde İsa saray adamının oğlunu iyileştiriyor. İsa o da uzaktan bir mucize yapabilir diye gösteriyor. 5. bölümde gördük İsa Bethesda havuzundaki sakat adamı iyileştiriyor. Ve bu da gösteriyor İsa başka şifa veren metotlardan daha büyük. Geçen hafta 6. bölümde İsa gördük nasıl ekmekleri çoğaltıyor. Ve o da göstermek istiyor İsa Musa'dan biri büyük. Gittikçe büyüyor değil mi? İsa bakışı. Ve bugün gene 6. bölümde bakacağız. Ve bugün bakacağımız olay İsa su üstünde yürüyor. Kimin gücü var suyun üstünde yürüsün? Peygamber mi? Başka bir insan mı? Yavaş yavaş İsa'nın bakışı daha büyük gösteriliyor. Ve artık daha sonra 11. bölümde görüyoruz İsa nasıl Lazar'ı diriltiriyor. İsa yaşam ve ölümü kendi elinde tutuyor. Kim bu? Kim yani yaşamı ve ölümü elinde tutuyor? Soru, cevap sen ver. Ve artık son olarak 20. bölümde son bir nişan geliyor. O da İsa kendi kendini diriltiriyor. Kendi kendini diriltiriyor. Çok mucizeler yapıldı. Bazı peygamberler mucize yaptı. Ama hepsi hayattaydı. Kim ölüyken bunu yapabilir? O zaman dirildikten sonra Thomas adında bir öğrenci var. Onun önüne diz çöküyor onu görünce. Ve diyor ki Rabbim ve Allah'ım. İşte Yuhanna'nın bu kitabı yazmaktaki bütün amacı budur. Okuyucuyu Thomas'ın derecesine getirmek istiyor. Tamam mı? Biz de İsa'nın önüne diz çöküp ona Rabbim ve Allah'ım diyelim. Onun için Yuhanna nişan diyor. Evet, geçen hafta ne gördük? İsa 5 ekmeği ve 2 balığı alıp çoğaltırdı. Sonra bütün gece yalnızlık içinde geçirdi. Ertesi gün kalabalıklarla gene karşılaştı. Ve o mucizenin üzerinde öğretiş verdi. Ve dedi ki, asıl ekmek benim. Siz yani ekmek ve balık için geldiniz. Uğraşmayın bu ekmek için. Asıl ekmek benim. Ama o gece ne oldu? Ve o gece öğrenciler neredeydi? İsa onları gönlün karşısına, celili gönlün karşısına yolladı. Ve bugün okuyacağımız olay ekmek ve balık mucizesinin hemen arkasından oldu. Sonra İsa halka mucizesini açıkladı. Sanki o mucizesinin devamıdır. Şimdi okuyoruz. Bu gecede bu İsa bu 5000 kişiyi doyurduktan sonra neler oldu? Akşam olunca, Yuhanna 6, 16'dan 21'e kadar. Akşam olunca onun öğrencileri göle indiler. Kayağa binip Kefernahum kasabasına doğru gölü geçerdiler. Karanlık da çökmüştü ve İsa henüz onlara gelmemişti. Büyük bir rüzgar esti ve deniz onunla çalkalandı. Böylelikle aşağı yukarı 5-5,5 kilometre kürek çektiler ve İsa'yı gördüler. Nasıl denizin üstünde yürüyüp kayağa yaklaşıyor ve çok korktular. Ama o onlara dedi, benim, korkmayın. O vakit onu seve seve kayığa aldılar. Kayık da hemen gidecekleri yere vardı. Evet, çok kısa anlatıyor. Matta'da ve Markus'ta aynı olayı anlatıyor. Daha geniş, daha detaylı alan. Yuhanna bunu bayağı kısa olarak anlattırıyor. Ve ben bu olayı bütün hafta düşündüm ve anlamaya çalıştım ama o kadar kolay değil. Burada dört tane ayrı bakış var. Bu gördüğümüz İsa Mesih suyun üstünde yürüyor. Tamam mı? Fırtınanın içinde suyun üstünde yürüyor. Ve gemiye, kayaya yaklaşıp biniyor. En sonunda da kurtarıyor öğrencileri. Bu olaya dört ayrı bakış var. Birincisi, birinci bakış teselli. Ve sana sormak istiyorum. İsa senin kayında mı? Birinci bakış kolaydır. İlk baktığında bu olay hemen anlaşılıyor. Hemen aklımıza geliyor. Ne demek istiyor? Bu olayı ne istiyor anlatsın. İsa öğrencilerinden uzak idi. Sonra onların sıkıntılarını gördü. Ve kalkıp onların yanına gitti. Ve hemen onları sıkıntıdan kurtardı. Değil mi? Ne kadar güzel. Ve Yuhanna'daki birinci anlam gerçekten de odur. Bu ayetleri anlamak için profesör olmak lazım değil. Bu kolay. Ve burada gerçekten hayatımız için koskocaman bir ders var. İsa Rab'dir, Efendimiz'dir. Ve İsa bir, iyi bir çoban gibi, iyi bir patron gibi kendi insanlarını koruyacak ve sıkıntılardan koruyacak. Bizim de hayatımızda rüzgarlar var. Hatta fırtınalar oluyor, doludur. Hep onlara karşı uğraşıyoruz, öyle değil mi? İki şeye bakmak istiyorum, rüzgar ve fırtına. Rüzgarlar var. Markus İncil'inde bu olay için daha fazla detayları okuyoruz. Yazıyor ki, rüzgar onlara karşı üfürdü ve kürek çekmek çok zor geldi. Onlar değil de böyle, nasıl diyeyim, hani muskulsuz insanlar, erkekler. Bunlar hepsi muskulu, hani çalışmaya alışık kişilerdi, erkekleriydi. Ve gene de rüzgar o kadar hızlı üfürdü. Yani var gücüyle böyle kürek çektiler ve gene bir yere varamadı. Aynı yer, düşünebiliyor musun? Kürek çek saatlerce ve hiç ilerlemiyorsun. Hep aynı yerde duruyorsun. Evet, biz de kendimizi çoğu vakit öyle hissetmiyor muyuz? Aynı değil mi? Uğraşıyoruz, uğraşıyoruz, uğraşıyoruz ama bir türlü bir yere varamıyoruz. Öyle değil mi? Hayata kalmak, geçinmek bile ağır bir iş oldu. Kürek sağlıyoruz ama hep aynı yerde duruyoruz. Bazılarımızın durumu belki böyle finans olarak azıcık daha rahat. Kendilerine ev yer yapıyorlar, para akmaya başlıyor. Ama o sefer hastalık ya da hanede anlaşmamaklar, kavgalar ya da başka bir kötülük geliyor kişilerin başına. Sanki bir türlü aynı bu öğrenciler gibi mutlu olmak yolculuğunda ilerlemiyoruz. Öyle değil mi? Onların gibi aynı kayıptayız. Bunlar rüzgarıydı. Sadece bu olsa belki zor ama korkunç değil o kadar. Ama sonra fırtınalar geliyor. Ve fırtına artık demek değil sadece zorluk. Demek orada batmak var. Orada mahvolmak var. Artık orada yani yok olmak var. Ve aynı onlar gibi biz de kimi kere sadece zorluklarla değil hayatımızda felaketlerle karşılaşıyoruz. Sadece rüzgarlar değil fırtınalarda bile ölümle karşılaşıyoruz. Senin imanın ne kadar güçlü. Ağır bir hastalık başına gelirse, etrafındakilerin baskı yaparsa sana, derseler, iman etmeye devam edersen bu da işleyemezsin. Böyle durumlara geldiğin gerekte. Bu bir fırtınadır değil mi? Hayatının sanki çok büyük bir krize içinde yani olacak. Bu duruma geldiğimi ne yapacağım? İmansızlar ya da sektantlar gelip sana bir ton argument verirseler, sen yani ne dedin, senin imanın yanlış. İşte bunlar fırtınalar. Bunlar işte hayatımızın yani korkunç durumları. Alt üst oluyor her şey. O zaman İsa iman etmeye devam edersen hani olacak mı? O zaman senin imanın sağlam mı olacak? Fırtınalar içinde sen durabilir misin? Öğrenciler bu durumdaydı. O zorluklarda ne yapacağız? Eksikliklerimiz nerede? Sana söyleyeyim mi nerede eksiklik? Sana söyleyeyim mi öğrencilerin eksikliği neredeydi? Sen bu hayat yolculuğu kendi gücünle yapmaya bakıyorsun. Kendi gücünü, kendi kuvvetine kürek çekiyorsun. Ben yapacağım, ben yapacağım, ben yapacağım. Fark ettiysen öğrencilerin yani aklına bile gelmedi İsa'ya çağırsınlar. İsa Balkan'da uzak, yalama gelemez, benim halimi alamaz, göremiyor, anlamıyor, yardım etmek istemiyor. Orada kaldı, ben burada. Yani sanki İsa'yı çağırmaya bile aklına getiremediler. Ne dediler? Aman biz ne yapacağız bu fırtına? Benim gücüm yetmiyor. Ben ne yapacağım? Bu sen misin? Hayatını ölüme geçiriyorsun. Rab İsa onların akıllarından o kadar uzak ki onu görünce bile onu tanıyamadılar. Değil mi? İsa onlara yaklaşınca suyun üstüne yürürken tanıyamadılar. Ne dediler? O bir hayalet, o bir peri, o bir tılsım. Değil mi? Ve hepten bittik. Başladı bağırmaya, hepten artık mahvoluyoruz. Şimdi Markos bize anlatıyor niçin böyle. Markos 6:51-52 bize çok güzel öğrencilerin yani durumunu anlattırıyor. Öğrenciler diyor şaşbaş kaldılar. Çünkü o ekmek meselesinden bir şey anlamamışlardı. Yürekleri sertleşmişti yazıyor Markos. Yürekleri sertleşmişti. Bunlar değil böyle sıradan kişiler. Bunlar İsa'nın en yakın arkadaşları, öğrencileri. Nasıl yürekleri sertleşmiş? Ne kadar yazık, ne kadar üzücü sözler. O ekmek mucizesini anlamamışlardı. Peki, orada ne vardı anlamak için? İsa Mesih'in mucizesi nasıl anlamayacağım? Niçin bunu yazıyor Markos? İsa o dersi ertesi gün kalabalıkların önünde açık açık söylüyor. Niçin bunu yaptı? Diyor ki asıl ekmek benim. Niçin böyle hani buğdaydan yapılan asıl ekmek benim diyor. Öğrencileri, İsa'nın öğrencileri lazım idi o dersi anlasınlar. Yani şimdiye kadar. Lazım da anlasınlar artık daha fazla halktan. Ama onlar da anlamadılar. İsa bize yardım edemez. Öyle düşünürler. Ama onlara mana bulmayalım değil mi? Kendi kendimizi soralım. Ben o dersi anladım mı? Ben bu hayatımın içinde gerekli olan gücü, gerekli olan kuvveti ve yardımı İsa'dan mı alıyorum? Ben onunla mı besleniyorum? Ben diyor muyum? Ya Rab benim istediğim olmasın, senin istediğin olsun. Değil mi? Bu demek beslenmek İsa ile. Kendi irademizi bırakıp İsa'nın iradesini almak. Görüyorsunuz değil mi? Daha ne kadar sık ben diyoruz. Bazı ayetlere bakalım. 1. Petrus 5:6-7 şöyle diyor. Onun için kendinizi Allah'ın kuvvetli eli altında alçaltırın demeye artık ben. Öyle ki sizi uygun zamanda yüceltirsin. Bütün kahırlarınızı ona bırakın. Çünkü sizi bakan odur. Yuhanna'nın bize vermek istediği en birinci ders bu. İsa kendi öğrencilerini fırtınalarda, rüzgarlarda yalnız bırakmadı. O bizi kayırıyor. O bizi bakıyor. Sizi bakan odur. İbraniler 13:5-6 daha açık söylüyor. Hayatınız diyor para sevgisinden uzak olsun. Elinizde ne kadar varsa o kadarla yetinin. Çünkü Allah dedi ben seni hiçbir daim bırakmayacağım. Ben seni hiçbir daim terk etmeyeceğim. Onun için kurajla diyoruz. Rab benim yardımcımdır. Ben korkmam. İnsanlar bana ne yapacak? Evet, İsa lazımdı o kayığa binsin. Öğrencileri lazımdı onu kayığın içine alsınlar. Ancak o zaman fırtına dindi. Değil mi? Bu önemliydi. İsa orada bir yerde gezsin. O lazımdı kayığın içine binsin. Ve bu bizim hayatımız için bir ders gösteriyor. Değil İsa'ya iman etsin. Orada bir takım İsa var. Hayır. Sen onu kendi hayatın yani kayığına davet ettin mi? Sana soruyorum. Senin hayatında İsa nerede? Onu kayınına çağırdın mı? Var çok kişi 10, 20, 30 sene toplantılara geliyorlar. Ve bu adımı atmadan ölüyorlar. Hep bir takım öğretiş kabul etmişler. Ama İsa orada. Benim hayatım içinde yer almıyor. O hatayı sen yapma. Daha bugün onu kendi hayatına çağır. Evet, bu mucizeye birinci bakış buydu. İsa geliyor kendi öğrencilerinin yanına, yalnız bırakmıyor onu. İkinci bir bakış daha var. O da bir sembolik bir bakış. İsa kilisesini kurtarmaya gelecek. Bu ikinci bakış. Daha kilise tarihinin ilk yüzyıllarında bu olay hakkında başka bir fikir türedi. Dediler ki, İsa'nın yaptığı elbette gerçek idi ama onun çok büyük sembolik bir anlamı varmış. Nasıl? O kişiler bu mucizesine daha geniş bakardılar. Sanki onun içinde bütün dünya tarihi açıklanıyor. Sanki bu mucize bütün dünya kilise tarihinin bir özetidir. Kilise, yani ne demek istiyoruz? Bütün zamanlarda yaşamış olan bütün mesihçiler, buna kilise diyoruz. Bir bina. Yani bütün imanlılar bir toplum olarak mesihçiler kilise diyorum bir kayaya, bir gemiye benzetiliyor. Sanki bu gemi kilisenin kendisidir. Belki diller ve renklerimiz çok farklı ama hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Onun için bir kayıkta, bir gemide bulunuyoruz. Mesih'in bedeni aynı zamanda onun kilisesi bir gemiye benzetiliyor. Ve o gemi tarih içinde bir yolculuk yapıyor. İsa birinci gelişinden ikinci gelişine doğru bir yolculuk yapıyor. Ve Markus da gene 6:48'de diyor ki, gecenin dördüncü nöbetinde rüzgar onlara karşı üfürdü. Onun saatini gösteriyor. Tamam mı? Dördüncü nöbette. Eski zamanlarda bütün geceyi dört parça yapardılar. Dört nöbete bölgülerdi. Önemsiz yani gece ne kadar uzun. Tamam mı? Bölediler dört parçaya. Ve diyor ki İsa son parçada, son bölmede, son nöbette yani sabaha doğru geldi. Ve aslında hemen sonra güneş doğdu. Evet. Sanki kilise tarihinde dört tane bu nöbetler var. Dört tane böyle parça var. Birinci parça kilise tarihinde görüyoruz. Apostolların zamanından dördüncü yüzyıla kadar. Ne zaman İmparator Konstantin Hristiyan oldu, o vakit artık devlet dinine döndü. İkinci parça, görüyoruz 4. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar. O bir karanlık zamanı. Tamam mı? Kilise artık devletle birleşti. Üçüncü parça, tamam mı? Onu görüyoruz 16. yüzyıldan sonra. Gerçekleri dönüş zamanı. Reformasyon için, yani okuyoruz İncil'in hakikatlerini yine ortaya koydu. Ve en sonunda dördüncü parça, dördüncü nöbet bu tarih içinde artık bu 19. yüzyılda başladı. Bu dünyanın sonunda görüyoruz masalı imandan düşecekler ve bütün imanlara korkunç baskılar yapılacak. Biz bunu İncil'den okuyoruz. Sanki asıl öğrencilerin sayısı çok az olacak. Ve aynı o kayıktaki öğrenciler, yeryüzünde bütün imanlar panika içinde olacaklar bu dördüncü nöbette. Bu son zamanlarda. Herkes bağıracak, batıyoruz. Çok az kişi kaldık, yok oluyoruz. Öyle bağıracaklar. Ve biz bu işlerin ne kadar hızlı hani dünyaya geldiğini görüyoruz. Sanacaklar artık son gelmişti, çarık kalmadı diyecekler. Batıyoruz diye bağıracaklar. Evet. Ve o durumda, hiç ummadıkları anda, gece bir hırsız gibi İsa gökten dönecek. Ve binecek sanki kilisenin içine ve onu yanına alacak, sakinlik bir duruma getirecek. 1. Senelikler 5, 2 ve 3 şöyle diyor. Çünkü siz kendiniz de çok güzel biliyorsunuz. Rabbin günü geceleyin bir hırsız gibi gelecek. Ne zaman diyecekler her şey barış ve güvenlik içinde, işte o zaman felaket ansızın üzerlerine gelecek. Aynı nasıl doğum sancıları bir gebe kadının üzerine gelirse. Evet, ve nasıl sonra fırtına dindi, kayık hemen gidecekleri yere vardı ve İsa ile beraber kaldılar ve çok güzel bir zaman geçirdiler İsa, sonsuz bir zaman geçirdiler İsa ile. Aynı onun gibi bütün kilise, bütün asıl gerçek imanlılar sonsuzluğa kadar İsa ile beraber kalacaklar diye hani öyle bir anlam veriyorlar. Tamam. Demek bu İsa Mesih'in yaptığı sembolik, sembolikmiş yani bütün kilise dünya tarihi için. Bu güzel bir düşünce. Ama bu sembolik düşüncelerden biraz uzak duruyorum. Çünkü onlar çorbadaki tuz gibidir. Tamam mı? Çok az koyacağım. Bir kerekten çok fazla attın mı? Yani ne oluyor? Tatsız oluyor. Bütün tadını bozacaksın. Ve her zaman bol bol atın mı tuz, o zaman yüreğe sağlığı için iyi değildir. Aynı bunun gibi böyle sembolik açıklamalardan çok uzak duralım biraz. Ben de bu olayı derin araştırmaya başladım ve başka bir rezultat çıkardım. Başka bir anlama geldim. Evet, en birinci anlam gerçekten İsa istiyor öğrencileri kurtarsın, yanına olsun. Onların ihtiyaçlarını karşılasın zor durumlarda. Gerçekten bu kilisenin tarihini de gösteriyor. O da yanlış. Ama aslısı biraz daha farklı bence. Üçüncü bakış şudur. Bu bir denemeydi. Öğrencilere bir denemeydi. Daha yeni imanlı olduğum günlerde hatırlıyorum. İsa'nın bu mucizesine bakarken böyle tam hoşuma gitmedi. Sanki İsa'nın bu yaptığı bana biraz böyle banal mı geldi? Sanki gereksiz bir şov gibi. Niçin İsa bu şov yapıyor? Suyun üstünde yürümek olur mu ya? Ben bunu imansızlara anlatırım zaman gülerdiler. Abi yeter artık böyle konuşuyoruz. Ve tam anlayamadım. Niçin bunu yaptı İsa? Ve bazı hakikatleri gözden geçirelim ve bazı sorular soralım bu tekste. Tamam, o zaman belki daha fazla anlayacağız. Birincisi, İsa neden öğrencileri uzaklaştırıyor? Değil mi? Beraberler bu mucize yaparken, ekmekleri çoğaltırken beraber ediler ve sonra onları yolluyor. Mata 14'te 22-23 şöyle diyor. İsa hemen öğrencileri ısmarladı. Bir kayığa binip kendisinden önce gölün öbür tarafına geçsinler. İsa bu arada halkı yolcu edecekti. Halkı yolcu ettikten sonra dua etmek için tek başına bir bakana bindi. Akşam olunca orada yalnız kaldı. İsa niye böyle yaptı? Orada 10.000'den fazla insanlar vardı. Neden İsa onları yalnız yolcu etmek istiyor? Yolcu ediyor. Öğrencilerle birlikte bu daha kolay olmayacaktı. Hayır diyor, siz gidin, ben yalnız 10.000 kişiyle anlaşmam. Ne ya? Biraz anlamsız bence. Sonra ikinci mesele. İsa geleceği çok iyi bilirdi. İsa her zaman bilirdi yani ne olacak? Hatta Yuhanna İncil'in içinde bile bölüm 13 ayet 1 diyor ki tamam mı? Onun saatin geldiğini biliyordu. Ne zaman ilk Rabbi sofrasını yaptılar? İsa geleceğini biliyordu yazıyor. İsa bilmez miydi o fırtına kopacak? Hı? Demek öğrencilerini bile bile fırtınanın içine yolladı. Aa, nasıl bir şey bu? Bile bile İsa izin veriyor fırtınanın içine yolladı aslında. Üçüncü bir mesele. Markus 6:48 diyor ki İsa bir balkana çekildi dua etsin diye. Akşam olunca kayık gölün ortasına vardı. İsa gene yapayalnız kurudaydı ve sonra İsa onları gördü. Nasıl fırtınanın içinde zorlanırdılar. Demek o balkanda yukarıda aşağıda kocaman Cibril gölü. O zaman neden İsa hemen rüzgara buyurmadı sussun? Niçin böyle yapmış? Değil mi? Görüyor hani kedi sevdiği örümceği nasıl zorlanıyorlar. O bir sözle susturabilirdi. Değil mi? Değil mi? O geldi onları kurtarmaya. Demek o balkanda yukarıda ve aylar önce zaten öğrencilerini göstermişti ki hani o kuvveti var onda. Ne zaman başka bir olaydı değil mi? Kayın arkasında uyuyordu. Uyandırdılar onu ve dediler perişan oluyoruz, mahvoluyoruz. O zaman İsa ne dedi? Rüzgar sus ve öyle ol. Demek o gücü var onda. O zaman için o gücü kullanmadı. Hem görüyor öğrencileri. Sustaraydı hani fırtınayı daha iyi değil mi? Hayır. Sanki bırakıyor çeksinler. Dahası var. Dördüncü mesele. Markus 6:48 şöyle diyor. Değil mi? Atık suyun üstünde yürüyor. İsa onu görünce suyun üstünde yürüyüp onlara yaklaştı. Ama onları geçeceydi. Bunu hepten anlamıyorum. Artık iyice yaklaşmış kayaya ve onları geçeceydi. Sanki hiç üstüne dalmayacaktı. Ne? Değil mi? Geldi onları kurtarmaya. Neden yapıyor kendini? Sanki onlardan geçecek. Ve bir sonraki ayet Tamam mı? Markos 6:49-50 diyor. Onu bir tılsım sanıp çırmaya başladılar. Çünkü hepsi onu gördüler ve ürperenmeye başladılar. Tabii ben de öyle bir şey görsem ben de korkacağım. Ama İsa ne yapıyor ya? Niçin yani izin veriyor korksunlar? Neden hemen en başta demiyor benim korkmayın size bir şey olmayacak? Hayır. Bekliyor bağırsınlar çırsınlar ondan sonra diyor benim korkmayın. Sanki izin veriyor iyice panikaya düşsünler ancak o zaman kendini tanıtırıyor. Bütün bu senaryoya bakarsak, bütün bu şeylere bakarsayız tek bir anlam çıkıyor. İsa mahsustan bütün her şeyi öyle dizdi kendi öğrencilerini denemek için. Başka bunu anlamıyor. Yoksa büyük bir anlam vermiyor. Evet, zaten ekmek ve balık mucizesinden önce bile şöyle yazıyor Yuhanna 6, 5 ve 6. Diyor ki, İsa gözlerini kaldırıp gördü ki büyük bir kalabalık ona doğru geliyor. O zaman Filipus'a dedi, nereden ekmek alalım da bunlar yesin. Ama bunu Filipus'u denemek için söyledi. Çünkü o az sonra ne yapacağını bilirdi. Gene görüyoruz. Bu bir denemeydi. Neden öyle yaptı? Yakışıyor mu aslında? Denemek için ne vardı? Denemek olur mu ya? Denemenin amacı nedir? Biz de aynısını soruyoruz. Sanmayın ki bu olay sadece o zamanki öğrenciler için geçerli. Bugün biz de İsa'nın öğrencileri olursayız ve Matta 28'de İsa son bir sözü yani kendi öğrencilerini yolluyor, siz de öğrenciler yapın. Biz farklı değiliz onlardan. Ve İsa madem onları denedi, bizi denemeyecek mi? Bizim hayatımızda var olan zorluklar, sıkıntılar, terslikler bunlar bire deneme değil mi? Bence bunu öyle kabul edelim. Öyle görelim olayları. Ama kendi kendimize sor. İsa niçin bunu yapıyorsun? Niçin izin veriyorsun? İyice bu duruma düşsünler. Daha kolay yolu yok muydu? Ama İsa denemek daha önemli sayıyor ne kadar kolaylık. Deneme hakkında okuyoruz. 1. Petrus 1 ayet 5'ten 7'ye kadar. Allah'ın kuvveti hem de iman etmek yazıyor. İşte bunlar sizi koruyor. Öyle ki kurtuluşa varasanız. O kurtuluş hazırdır ve son vakıflarda açığa çıkacak. Siz ona seviniyorsunuz. Olabilir dakikada kısa bir vakit için türlü çeşit denemeler de lazım üzülesiniz. Lazım üzülesiniz. Ama gene de seviniyorsunuz. Bununla imanınız belli oluyor. Çürüyen altın bile ateşten geçmekle deneniyor. Ama sizin imanınız ondan daha kıymetlidir. Denemeleriniz sebep olsun, İsa Mesih görüneceği vakit övgü, şanlılık ve saygı kazanasınız. Tabi burada bir cevap var. Niçin İsa izin verdi bunu? Yani İsa için çok daha önemli. Bu öğrenciler bir ders alsınlar. Yani yeni bir şey öğrensinler. Ne kadar o denizi, o gölü rahatlık içinde geçsinler. Ve aynısı bizim hayatımızda da geçerli. İsa daha fazla merak ediyor. Acaba sen ne kadar öğrendin? Ne kadar gerçekçisin? Ne kadar yani istiyor senin hayatını rahatlık içinde geçsin? Maalesef bugünlerde bu pek konuşulmuyor artık. Hangi radyo açarsın, hangi internet sayfasını açarsın, hangi komentarı okursan hep bu var. İsa gelmiş sana rahatlık vermeye. Hayır. İsa geldi senden iman görsün. İman görsün. Ve bu iman lazım denensin. Her şey kolay iken değil mi? O zaman çok kişi iman ediyor. İsa'nın amacı o. İmanımız belli olsun. Acaba gerçek mi? Sahte mi? Bolluk da iman etmek kolaydır. Sağlık da Allah'ı övmek kolaydır. Tamam mı? Rahatlık içinde ilahi söylemek kolaydır. Ama bu öğrenciler gibi zorluklar içinde kaldığın zaman gerçekten imanın kalacak mı? Ama bu tür iman Rabbin gözünde ucuz bir şey değildir. Yani bir zaman kolaylık içinde her şey süt liman olurken o zaman bu çok ucuz bir iman. Biz kişileri soruyoruz. Sen Allah'a iman ediyor musun? Ama bizim aslında bu yanlış bir soru. Bizim soru lazım olsun. Allah sana iman ediyor mu? Anladın mı demek istiyorum? Değil sen Allah'a iman ediyorsun. Allah sana iman ediyor mu? Allah sana güvenebilir mi? Rab sana ruhsal değerler teslim edebilir mi? Bakalım kutsal kitaba. Allah imanlıyı nasıl deneyebilir? Şimdi amacını gördük. Şimdi biraz metotlara bakalım. Nasıl? Birincisi, Rab izin veriyor zorluklarla karşılaşalım. Birinci kişi deneme böyledir. Mesela okuyoruz Yasa'nın tekrarı 8 ve 2. Şöyle yazıyor. Tanrınız Rabbin sizi 40 yıl boyunca çölde dolaştırdığı uzun yolculuğu anımsayın. Buyruklarına uyup uymayacağınızı, amacınızın ne olduğunu öğrenmek için sizi sıkıntılara sokarak sınadı. İsrail halkı 40 sene zorluk çekti. Düşünebiliyor musun? Çölde yaşasın 40 sene. Niçin? Amacınızın ne olduğunu anlamak için. Gerçekten Rabbi seviyor musunuz? Demek birinci çeşit deneme böyle zorluklarla. İkinci çeşit deneme, kimi kere istiyor bizden sevdiğimiz bir şeyden vazgeçelim. Bunu yaptı mesela İbrahim'le. Yaratılış 22.1 şöyle okuyoruz. Daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi. Nasıl? İbrahim diye seslendi. İbrahim buradayım dedi. Tanrı İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al Moria bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. Hayatının tek bir sevinci buydu. İbrahim çok zenginiydi. Hayvanlar, paralar, işte köleler çok vardı. Ama bu hepsi boş. Tek sevdiği bir oğlu kaldı. İshak, daha önce bir tane vardı İsmail. Rab Mahsun'dan kovdu onu. Ayırdı onu. İshak tek kalsın. Tek çocuk kalsın. Ve en sonunda bunca sene Rab'den yürüdü. En sonunda Rab diyor ki onu kes. Ondan vazgeç. Ve aynısını bizden belki isteyebilir. Bizi böyle deneyebilir. Tamam mı? Çok sevdiğimiz bir şey ya çok sevdiğimiz bir kişiden yani vazgeçmek. İkinci metot bu. Ama sadece bu değil. Bakın, üçüncü metot kimi kere bizi nimetler vermekle bile deniyor. Yani iyi şeyler veriyor ve bunlar bir denemedir. Biz anlıyoruz kötülükler, belalar, deneme. Bunu anlıyoruz ama iyilikler bile bir denemedir. Onu okuyoruz çıkış 16 ayet 4'te. Rab Musa'ya dedi, size gökten ekmek yağdıracağım. Halk her gün gidip günlük ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım diyor. Bakın ekmekle denedi onları. Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar göreceğim. Rab iyilik gönderiyor kendi halkına. Ve bu iyilik bir denemeydi. Bizim hayatımızda da aynı. Sanmayın ki sadece fukaralık bir denemedir. Para da, bolluk da bir denemedir. Acaba bunu nasıl kullanacağız? Acaba ne amaçtan harcayacağız onu? Ve daha da bu değil. Dördüncü metot hepten korkunç. Hatta Rab bazen izin veriyor yanlış öğretişler çıksın meydana. Ve böylelikle bizi deniyor. Yasanın tekrarı 13. bölüm. Ayet 3'te konuşuyor. Sahte peygamberler meydana çıktı mı ne yapacağız? Ve şöyle diyor. O peygambere ya da düş yani rüya göreni dinlememelisiniz. Tanrınız Rab kendisini bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevip sevmediğinizi anlamak için sizi sınamaktadır. Buna bir göz atalım. Bunu anlamaya çalışalım. Rab yanlış öğretişleri bile kullanıyor bizi denemek için. Tamam mı? Evet, onda fırsat vardı yani sanki böyle mucize biçimde herkesi sustursun. Ama izin veriyor bizi denesin. Süleyman Özdeyişlerinde 17 ayet 3'te diyor ki altın ocakta, gümüş potada arıtılır, yüreği arıtan ise Rab'tır. Evet, bütün bu metotları Rab kullanıyor senin yüreğini denemek için. Biz buna şaşmayalım. En sonunda İbrahim gibi kaldın mı? Bu önemli. Bu kalıyor. Sonsuzlukta kalan senin yüreğindir. Rab onunla uğraşıyor. Senin bedenin hasta olsa da o dirilişte yenilenecek. Sakat olsan bile, kör, dilsiz bilmem ne, sakat olsan bile senin bedenin tamamlanacak. Ama ruhun, senin yani yüreğin, dakika Rab senin yüreğini temizlemek istiyor. İşte denemelerin amacı odur. Evet. Bu hepsi güzel. Ama daha bir bakış daha var. Dördüncü bir bakış var. Bu olaya, bu mucizeye, İsa'nın suyun üstünde yürümesine dördüncü bir bakıştan bakabiliriz. Bu sanki Yuhanna'nın en önemli, en hani büyük amacıdır. Yuhanna buna nişan diyor. Ve başta dediğimiz gibi nişanlar bize İsa'nın kim olduğunu gösteriyor. Evet. Ve İsa o gölde istedi öğrencilerine bir ders daha versin kendisi kimdir diye. Bu da şimdi bizim için sanki en büyük ders var. İsrail halkı Balkanlık'ta yaşar, tepelerde, denizden uzak. Ve onlar için deniz her zaman korkunç bir şeydi. Mesela Grekler öyle değil, onlar denizi alışık, seviyorlar. Ama İsrail halkı için deniz hep korkunç bir şeydi. Hep denizden korkardılar. O sanki kaosun gücünü gösteren bir şeydir. Sanki şeytanın elementini gösteriyor. Deniz yani şeytanın yaşadığı yer. Ve eski antlaşmanın öğretişlerine göre sadece Allah'ın gücü var. Denizi kontrol etsin, denizi zapt etsin. Evet. Buna şimdi birkaç ayet okuyoruz. Mezmur 95:5 diyor ki deniz onundur çünkü o yarattı. Mezmur 33:7 deniz sularını bile araya toplar, engin suları ambarlara depolar. Kim? Rab Yahve, bizim Allah'ımız diyor. O güce sahiptir. Sade o. Değil mi? Başka tanrılar vardır milletlerde. Ama her şeyi bizim Rabbimiz yapıyor diye inanırdılar. İkinci bir şey. Sade Allah denize buyruk verip de deniz onu sesliyor. Mezmur 107:25 diyor ki çünkü o buyurunca şiddetli bir fırtına koptu. Dalgalar şaha kalktı. Dalgaları kontrol eden Yahve'dir, Rab'dir. Sonra dördüncü olarak sadece o denizi susturabilir. Mezmur 104:7 diyor ki sen kükreyince sular kaçtı, göğü gürletince hemen çekildi. Kim dalgaları kontrol ediyor? Sadece bizim Rabbimiz dediler. Evet. Ve önce sular aynı zamanda ölüm için bir sembol olarak kullanılırdı. Mezmur 69:14 ve 15 şöyle diyor. Beni çamurdan kurtar, izin verme batayım. Ben de nefret edenlerden, derin sulardan kurtarayım. Seller beni sürüklemesin, derinlikler beni yutmasın. Ölüm çukuru ağzını üstüme kapamasın. Deniz her zaman yani ölümün yani simbolüdür. Ve en şaşırtıcı ayet okuyoruz Eyüp kitabından. Eyüp 9 ayet 8 diyor şöyle. Odur tek başına gökleri geren ve denizin dalgaları üzerinde yürüyen. Anlaşılıyor mu? Daha İsa'dan yani binlerce sene önce dediler ki denizin üstünde yürüyen o gücü sahip olan tek bir kişi var. O da Rab'dir, Allah'tır. Bütün İsrailler şimdi okuduğum ayetleri ezbere bilirdi. Çoğu mezmurdan. Onların ilahileri, nasıl biz ilahileri biliyoruz, onlar bunları ezberlemişti. Yani. Ve ne zaman onun öğrencileri gördüler, nasıl şimdi İsa onların, yani onlara doğru suyun üstünde yürüyor, anladılar ki bu kim? Bu sadece İsa yani bir insan değildir, bu Allah'ın kendisidir. Sadece o denizi, o kaosu ve ölümü yenebilir. Sadece onda öyle bir güç var. Dediğimiz gibi bu ikinci olaydı. Nerede öğrenciler İsa'yı bir fırtına içinde gördüler. Aylar öncesi gene aynı gölde bir fırtına tutulmuşlardılar. Ama o zaman İsa kayanın içindeydi. O zaman bir sözle fırtınayı susturmuştu. Ve tepki olarak dediler ki bu nasıl adam ki rüzgarlar ve deniz bile onu sesliyorlar. Sanki bir soru başladı onların kafalarında yaratılmaya. Kim bu kişi? Ve ekmek mucizesini gördüler ve gene anlamadılar. Ne istiyor söylesin İsa yani Allah olduğunu. Ama şimdi İsa nasıl suyun üstünde yürürler lazımdı anlasınlar artık iyice ne demek istiyor. Bu sefer ne vakit İsa suyun üstünde yürüyor lazımdı daha çok anlasınlar ki İsa'nın kişiliğini. Ve onu tanıyınca bakın yaklaşınca kayaya İsa ne diyor? Benim. Benim. Bu iki şey demek olabilir. O demek olabilir sadece tamam ben İsa'yım ama aynı zamanda biliyoruz bu benim sözüm. Ne demek oluyor? Bu Yuhanna'da çok defa geçiyor. Benim. Eski antlaşmada ben benim diyen bir kişi var. Allah kendini böyle tanıttı Musa'ya. Benim adım budur, benim, Yahve. Ve İsa benim derken bunu tekrarlıyor. Yuhanna'nın amacı budur. Bütün her şey benim elimde çünkü ben o denizi yarattım. İsa'nın yani bu mucizesi bunu gösteriyor. Evet, son olarak bizim hayatımızın içindeki fırtınaları yenmek, istediğimiz yere varabilmek için yani o tek bir meseleye bağlı. İsa'nın kim olduğunu gerçekten anladın mı? Ve kim olduğunu anladıktan sonra onu kaynağın içinde, hayatın içinde, yörenin içinde çağırdın mı? Biz ona Allah'ın oğlu diyoruz. Ama bazı kişiler Allah'ın oğlu deyince sanki ikinci kalite Allah. Второй качество. Sanki biraz daha düşük. Öyle anlıyorlar. Ama tabii ki öyle değil. İsa denizin efendisidir. Çünkü o yaratandır. O kayıktaki öğrenciler gene onu tam anlamaya başladılar. Sen de aynı anlayışa gel. Sen de anla azıcık İsa kimdir. Ancak o zaman yeterince kuvvet bulacaksın bu hayatın fırtınaları için. Rabbim olsun.